şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd Resulü ve fakirli beytine salat. Bugün Hicri Şems'e 5 Aban 1401 Hicri Gameri 1 Rebiüsani 1444 ve miladi takvimde 27 Ekim 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önceden sonra sunacağımız haber bülteni ve durumun ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nehcül Belaga aynasında Hazreti Ali Aleyhisselam düşüncesi, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Nehcül Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, haber bültenimize geçmeden önce 30 günden itibaren frekanslarımızla ilgili değişiklik olacak. Tahran'da yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.185 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.pastoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Şimdi önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'ın Şiraz kentinde dün silahlı bir kişinin Şah Çırak Türbesi alanına girerken ziyaretçilere yaylım ateşi açmasında 15 kişi şehit düştü. İran Cumhurbaşkanı Reisi, düşmanların engelleme çabalarının İran'ın bölgesel işbirliğini geliştirme iradesini kıramayacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı bazı Avrupa Birliği kurum ve şahısları yaptırım listesine aldı. Çin, Türkiye'den Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesini istedi. Terör rejimi İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi. Fransa'da 500 fırıncı bir günlüğüne kepenk kapattı. Şimdi haberler.
Şimdi haberler. İran'ın Şiraz kentinde dün silahlı bir kişi Şah Çırak Türbesi alanına girerken ziyaretçiler yaylım ateşine tuttu. Bu terör girişiminde 15 kişi şehit oldu. Dün akşam 3'tü Şiraz'ın Şah Çırak Türbesi'nde yanında Kalaşnikov silahı taşıyan bir kişi aniden ziyaretçileri yaylım ateşine tuttu. Alınan son bilgilere göre bu hadisede 15 kişi şehit olurken 27 kişi de yaralandı. Kurbanlar arasında bir kadın ve iki çocuk da var. Fars Eyaleti Güvenlik Güçleri Komutanı saldırganın bir kişi olduğunu ve hemen yakalandığını açıkladı. Terör örgütü IŞİD söz konusu terör saldırısının sorumluluğunu üstlendi.
İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi dün Kuveyt'in Yeni Tahran Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabulünde bölgesel işbirliği geliştirme ve kardeşlik yolunun İran İslam Cumhuriyeti dış politikasının bölgeye yönelik esas gündemini teşkil ettiğini söyledi. Reisi görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin Kuveyt'le ilişkilerini derin ve iki ülkenin kültür ve inançlarına dayalı olarak niteleyerek iki ülkenin ticari ve iktisadi ilişkilerinin kat kat artması için İran ve Kuveyt'in potansiyel ve imkanlara sahip olduğunu belirtti. Reisi, İran'ın her zaman zor günlerde kendi komşularının yanında olduğuna işaretle komşular arasında diyalog, bölge ülkelerinin işbirliğinin geliştirmesinin sorunların etkin çözüm yollarından olduğunu ifade ederek yabancıların bölgenin iç işlerine müdahalesinin her daim soruna sebebiyet verdiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı düşmanların bölge ülkeleri arasında etkin işbirliği için oluşan iradeyi engelleme çabalarında başarılı olamadıktan sonra aldatıcı yöntemlerle bölgesel işbirliğinin pekişmesine gayret gösterdiklerini ancak başarılı olamayacaklarını söyledi. Kuveyt'in yeni Tahran Büyükelçisi Bedir Abdullah El-Monihdi, Kuveyt emiri ve veliahtının sıcak selamlarını İran Cumhurbaşkanı'na ileterek İran ve Kuveyt ilişkilerini daha fazla güçlendirme göreviyle Tahran'a geldiğini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i Belarus Dışişleri Bakanlığı kabul ettiği görüşmede Tahran ile Minsk arasında yapılan anlaşmaların uygulanış sürecinin hızlandırılmasına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reis'i Tahran'da Belarus Dışişleri Bakanı Veda Mirmaki'yi kabul ettiği görüşmede Semerkant'ta Şanghay Zirvesi'nin kulisinde bu ülkenin devlet başkanı ile gerçekleştirdiği ziyareti ve yapılan anlaşmaları işaretle bu anlaşmaların uygulanış sürecini hızlandırması için çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı İran'ın Belarus ile enerji, ağır araçlar ve teçhizat alanları gibi konularda işbirliği potansiyelini işaretle ortak ekonomik toplantıların düzenlenmesinin iki ülkenin ilişkilerin gelişmesine dair iradesini ortaya koyacağını vurguladı. Reis'i yaptırımları etkisiz hale getirmenin yollarından birinin ülkelerin ikili ilişkileri geliştirmekten ibaret olduğunu, yaptırımların asla İran'ı durduramadığı ve durduramayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı bugün İran'ın her zamankinden daha ziyade güçlü olduğunu ve Amerika'nın İslam Cumhuriyeti'ne yönelik düşmanlığının İran'ın gücünün artmasından kaynaklandığını söyledi. Belarus Dışişleri Bakanı da söz konusu görüşmede Belarus yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşmaları hayata geçirmeye kararlı olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı İran'a yaptırım kararı alan Avrupa Birliği'ne misilleme olarak bazı kurumlar ve kişileri yaptırım listesine aldı. İran Dışişleri Bakanlığı terör örgütlerine destek sağlayan Avrupa Birliği'nden bazı kurumlar ve kişileri yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım kapsamına alınan Avrupa Birliği kurumları şöyle. Sözde Özgür İran Dostları grubu ve Avrupa Parlamentosu'ndaki üyeleri, Uluslararası Adalet Arayışı Komitesi ve üyeleri, Stop the Bomb kurumu, Almanya'nın Die Welt Farsça servisi, Afersin Devalt Farsça Servisi, Fransa'nın RFA Farsça Servisi, Fransa'nın Irkçılık ve Antisemitizmle Mücadele Kuruluşu, İran-Irak Savaşı'nda Saddam rejimine kimyasal silah sağlayan Alman şirketi Karl Kolb ve İran-Irak Savaşı'nda yine Saddam rejimine kimyasal gaz sağlayan Alman şirketi Rheinmetall. Yaptırım listesinde ayrıca 12 kişi de bulunuyor. İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bu yaptırımlarında ismi geçen şahısların İran İslam Cumhuriyeti'ne girişinin yasaklanması, İran'ın sınırları dahilindeki mal varlığına el konulmasını içeriyor.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün Tahran'da Belarus Dışişleri Bakanı törenle karşıladıktan sonra ikili görüşmelerde bulundu. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Emir Abdullahyan İran'ın Ukrayna'da savaşa karşı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna savaşında İran İHA'larını kullandığı iddiasını reddederek Ukrayna yetkililerinden ellerindeki herhangi bir kanıtı göstermelerini istedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Belarus Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde İran'ın yaptırım uygulayacağı şahıslardan yeni bir listenin yayınlandığına değinerek Avrupa'nın yapıcı olmayan eylemlerine karşı yanıt olarak bugün Avrupa Birliği'nden 8 kurum ve 12 kişinin yer aldığı yeni yaptırım listesi yayınladık. Bu şahıslar İran'da yaşanan olaylarda terör ve şiddete destek ve teşvik gerçekleştirerek terörist olarak nitelendiriliyor dedi. Emir Abdullahyan açıklamasının devamında Avrupa yapıcı olmayan ve geçtiğimiz yıllarda yenilgi uğrayan yolu tekrarlamamaları yönünde tavsiyede bulunarak bizim için birkaç Avrupalı liderin olaylara dair yaklaşımının yenilgiye uğradığı açıktır. Ve ben bazı ülkelerin Rusya'lı Ukrayna'ya karşı sihalarına dair temelsiz ithamlarını reddettiğimizi vurgulayarak Ukraynalı yetkililerden sahip oldukları her türlü belgeyi bildirmelerini talep ediyorum ifadelerini kullandı. Bakan Emir Abdullah'ı yan ayrıca Belarus Devlet Başkanı yakında Tahran'a geleceğini ve bu ziyaret kapsamında Tahran-Minsk arasında uzun vadeli kapsamlı işbirliği belgesinin diğer belgelerle birlikte imzalanacağını belirtti. Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Maki de basın toplantısında ticaret ve ekonomi alanlarında işbirliğinin iki ülkenin görüşmesinin gündemlerinden olduğuna işaretle Belarus'un tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu, çünkü ülkelere karşı ekonomik terörizm vuku bulmakta olduğunu belirtti.
İran ordusu bugün İsfahan eyaletinde velayet sahası kalkanı 1401 adlı elektronik harp tatbikatı başlatacak. Elektronik harpla ilgili faaliyetlerin yürütüleceği tatbikatta yeni sistemler ve teknikler test edilecek. Geçen Eylül'de İsfahan eyaletinde İktidar 1401 adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat düzenlenmişti. İktidar 1401 tatbikatının sözcüsü Tuğgeneral Kerim Çeşek, iki gün sürecek tatbikatın piyade, zırhlı ve topçu birlikleri, hava kuvvetleri, insansız hava araçları ve elektronik harp birimlerinin katılımıyla gerçekleşeceğini bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in yeni başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-İsveç ilişkileri ele alındı. Erdoğan, görüşmede İsveç'in yeni başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson'a tebriklerini iletti. İsveç Başbakanı Kristersson'un 19 Ekim'de kendisine gönderdiği mektuba değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulf Kristersson'u Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç hükümetiyle ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını belirtti. İsveç Başbakanı'nın üçlü muhtıraya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu muhtıranın gelecek süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdi. Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye ile ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.
Türkiye ordusunun terörle mücadelede kimyasal silah kullandığını ileri süren Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı İstanbul'da gözaltına alındı. Öte yandan Anadolu Ajansı Fincancı'nın evinde yapılan aramalarda suç içerikli materyaller ele geçirildiğini duyurdu.
Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Gong Shuang, Türkiye'den Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermesini istedi. Çin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı, dış müdahalelerin Suriye'de krizin sürmesinin esas nedeni olduğuna işaretle, tek taraflı yaptırımların durdurulmasını talep ederek bu yaptırımların Suriye'de insani durumun kötüleşmesine yol açtığını kaydetti. Çinli yetkili, Türkiye'den Suriye ile yaşanan anlaşmazlıkların çözümü için Suriye ile diyaloğa girmesini istedi.
Suriye'nin başkenti Şam'da Beşar Esad yönetimi güçlerine ait bazı noktalara terör rejimi İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi. Sana'nın verdiği habere göre askeri kaynaklar yerel saatte 00:30 sularında Şam'ın çevresinde Suriye güçlerine ait bazı askeri noktalara terör rejimi İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
Afganistan'daki Taliban yönetiminin sözcüsü Zebihullah Mücahit, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. İstanbul'da gerçekleşen görüşmede Filistin davası, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Filistin davasının sadece Filistinlerin değil, ümmetin davası olduğu vurgulandı. Mücahit, Siyonist işgal rejimine karşı Filistin halkı ve direniş gruplarını desteklediklerini söyledi ve sabrınız, cihadınız ve direnişiniz de gurur duyuyorum dedi. Ama siyasi büro başkanı İsmail Haniye ise Afganistan yönetiminin Filistin meselesindeki tutumu için takdirlerini dile getirdi. Haniye, Afganistan'ın emperyalist işgalinden kurtuluşunu Filistin halkına daha fazla umut verdiğini belirtti.
Suudi Arabistan Amerikalı yetkilileri kongrede OPEC aleyhine bir karar alırsanız biz de Hazine Bakanlığımızın borç senetlerini satarız diye uyardı. OPEC Plus'ın kendi petrol üretim oranını günlük 2 milyon varil azaltma kararı alması üzerine Riyad'la Washington arasında başlayan gerginlik gitgide yeni boyutlar kazanırken en son Suudi Arabistan, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın 100 milyar doları bulacağı tahmin edilen borç senetlerini satışa çıkarabileceği uyarısında bulundu.
Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 31 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentine gideceğini, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı. Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 31 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentine ziyaret gerçekleştireceğini belirtti. Simonyan, bir gazetecinin Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile üçlü görüşme yapıp yapmayacağı yönündeki sorusuna toplantının gerçekleştirileceğini düşünüyorum yanıtını verdi.
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı, dünya piyasalarına yaşanan doğalgaz sıkıntısı ve dev üreticilerinin de gaz arzını azaltmaları üzerine dünya gerçek bir enerji kriziyle yüz yüze kalmış durumda dedi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol yaptığı açıklamada dünya piyasalarında yaşanan doğalgaz sıkıntısı ve dev üreticilerinin gaz arzını azaltmaları üzerine dünyanın gerçek bir enerji kriziyle yüz yüze kaldığını bildirdi. Singapur'da Uluslararası Enerji Haftası münasebetiyle konuşan Birol ayrıca Ukrayna krizinin kızıştığı şartlarda Avrupa'nın LNG ithalatını arttırması ve öte yandan Çin'de yakıt talebinin artabileceği ihtimali piyasayı sıkıntıya sokmuş durumda dedi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Fransa'da 500 fırıncı yüksek enerji fiyatlarına tepki göstermek amaçlı bir günlüğüne kepenklerini kapattı. Yerel basındaki habere göre ülkede başta elektrik olmak üzere enerji fiyatlarının yükselişine tepki göstermek amaçlı 500 fırıncı bir günlüğüne kepenk kapattı. Elektrik faturalarının katlanarak artması ile karşı karşıya kalan fırıncılardan bazıları çareyi Fransızların geleneksel ekmeği, baget gibi ürünlerin fiyatını artırmakta buluyor. Ülkede yükselen enerji fiyatlarıyla mücadele etmek amacıyla belirli kriterleri karşılayan şirketler için yardımda bulunurken kriterlere uygun olmadıkları için fırıncıların büyük bir kısmı bu yardımlara erişemiyor veya yardımlar yetersiz kalıyor.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, haber bültenimizi dinlediniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumu Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanının seçilmesinde yenilgisinin sebepleri etrafında. Lübnan Hizbullah Hareketi Merkez Konseyi üyesi Şeyh Nebil Kavuk, Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin Lübnan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine karışmasının kimsenin bilmediği bir konu olmadığını belirtti. Lübnan parlamentosunun ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 4. toplantısından da sonuç çıkmadı. Lübnan parlamentosu 128 üyesinden 110 milletvekilinin katılımıyla düzenlendi. Bu oylamada 50 çekimser oy, Michel Mouves için 39 oy, Lübnan El Cedid için 13 oy ve Aslam Halife için 10 oy kullanıldı ve 2 oy da iptal edildi. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi için parlamento üyelerinin 3'te 2'sinin oyuna ihtiyaç var. Oysa 4. toplantıda çekimser oylar sandıktan birinci çıktı. Lübnan parlamentosunun yeni cumhurbaşkanı belirleme konusundaki başarısızlığının çeşitli sebepleri var. Ancak Hizbullah Merkez Konseyi üyelerinden Şeyh Nebil Kavuk yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın Büyükelçiliği'nin Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine karıştığının Lübnanlılar tarafından bilindiğini, nitekim parlamento seçimlerine karışıklarını ancak Suudi Arabistan'ın müdahalesinin doğrudan olduğunu, öyle ki bazı temsilcilerin Amerika ve Suudi Arabistan büyükelçilikleri tarafından baskı altında oldukları için sitem ettiğini vurguladı. Suudi Arabistan'ın Lübnan Büyükelçisi Velid el-Buhari, Lübnan parlamentosunun bazı üyeleriyle yeni cumhurbaşkanı seçilmesi için görüşmeler yapmıştır. Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı seçimlerine karşılığını gösteren nedenlerin sayısı fazla. Suudi Arabistan, Lübnan'ı diğer bazı Arap ülkeleri gibi Riyad'ın dış politikasına uyması gereken küçük bir ülke olarak görmekte. Oysa Riyad, parlamento seçimlerinde kendi hedeflerine ulaşamadı. Gelinen aşamada ise seçimden sonrasındaki istişarelerde müdahale etmekten sonra Lübnan'da iktidar kadrosunda Suudi Arabistan'ın müttefiği sayılan veya en azından Hizbullah'a yakın olmayan kişilerin yer almasına çaba gösterdi. Bunun için Suudi Arabistan, Lübnan'da seçim rekabetlerini seçim öncesi ve sonrası olarak iki döneme ayırmıştır.
Buna ilaveten Suudi Arabistan, Batı Asya'da siyasi arenayı İranistan Cumhuriyeti gibi diğer bölgesel güçlerle rekabet alanı olarak görmekte. Riyad sürekli olarak Tahran'ın Batı Asya bölgesindeki etkinliğinin sürmesi ve güçlenmesine engel olmaya gayret göstermekte. Bu hedefe ulaşmak için Lübnan dahil bazı Arap ülkelerinin iç işlerine karışmak, Ali Suud'un gündeminde yer almakta. Suudi yönetimi İran İslam Cumhuriyeti'nin müttefiği sayılan kişilerin güç yapısında yer almaması için yoğun şekilde gayret göstermekte. Suudi Arabistan'ın Lübnan'daki müdahalesinin diğer bir nedeni ise Riyad'ın bölgede Amerika ve Siyonist rejime paralel olarak hareket etmesidir. Son aylarda Suudi Arabistan ve Amerika ilişkilerinde gerilim patlak vermiş olsa da Riyad, Lübnan dahil bazı alanlarda Washington ve Tel Aviv ile aynı görüşlere sahip. Suudi Arabistan, Amerika ve Siyonist rejimin yanında Hizbullah ve müttefiklerini zayıflatmaya ve Lübnan'da iktidarda yer almamasına gayret göstermektedir. Bu nedenlere göre Hizbullah Merkez Konseyi üyesi, Amerika ve Suudi Arabistan büyükelçilikleri ve onlara bağlı olanların direnişe karşı çıkan Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi peşindeler.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Karabağ Barış Anlaşması için çabaların sürmesi etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, pazartesi günü Gürcistan'a giderek bu ülkenin Dışişleri Bakanı Irakli Garibasvi ile görüştü. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Gürcistan ziyaretinin ardından Tiflis'e ziyaret gerçekleştirmesi dikkatlerden kaçmadı. Ermenistan Başbakanı'nın Gürcistan ziyareti sırasında iki ülke sınırlarındaki ortak köprünün açılışı gerçekleşti. Bu köprü İran'dan Ermenistan, Gürcistan, Rusya ve Avrupa'ya ve tersine nakliye araçlarının geçişi için bölge ve dünya ülkelerin kullanacağı esas caddelerden biri sayılıyor. Bakü ile Tiflis ilişkilerinde potansiyel tehditlere rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan ilişkileri gelişiyor ve her yıl NATO'nun aktif üyelerinden biri olarak Türkiye'nin askeri yardımlarıyla Gürcistan topraklarında ortak tatbikatlar düzenlenmekte. Aliyev'in Gürcistan Dışişleri Bakanı ile ziyareti sırasında Aliyev bir kez daha Ermenistan ile barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu belirtti. Aliyev açıklamasında Karabağ münakaşasının ardından artık barış anlaşması imzalama vakti geldi ifadesini kullandı. Aliyev sözlerinin devamında Bakü'nün Ermenistan tarafına 5 ülkeden oluşan önerilerini sunduğunu, önerilerin kabul edilmesi halinde Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barışın tesis edileceğini ifade etti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri uzmanlara göre son derece düşündürücü. Çünkü bundan önce Bakü ve Erivan yetkileri Karabağ barış görüşmeleri ve nihai anlaşma müzakerelerinin iki taraf arasında ön şartsız olarak devam etmesini taahhüt etmişlerdi. Aslında Aliyev yönetimi Ermeni tarafa 5 ilkeyi sunarak Karabağ barış görüşmeleri başlamadan önce kendi şartlarını Ermeni tarafına kabullendirmeye çalışıyor. Buna karşı Ermenistan tarafı da Aliyev yönetimine 6 ilke sunarak karşı tarafın cevabını bekliyor.
Bu koşullarda Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azeri mevkidaşı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı üçlü barış toplantısı için Moskova'ya davet ettiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada yabancı ülkelerin Kafkasya işlerine karışması konusunda endişelerini dile getirdi. Amerika ve askeri kolu sayılan NATO, Güney Kafkasya bölgesinde askeri faaliyetlerini çeşitli şekillerde artırmıştır. Kuşkusuz ortak tatbikatlar sonrasında Güney Kafkasya'da yeni askeri silahları bırakma, NATO'nun Rusya'ya karşı baskı uygulamak için kullandığı politikalardan sadece biridir. Batılı devletlerin Kafkasya'daki maceracı eylem ve girişimlerinden endişe duyan Rusya yönetimi, yabancıların müdahalesiyle imzalanan her türlü anlaşmanın imzalanmasını etkisizleştirmeye çalışmakta. Son günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çaba ve arabuluculuğuyla Prag'da Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye ve Fransa liderleri arasında dörtlü toplantı düzenlendi. Dörtlü görüşmelerin ana gündem maddesini Karabağ Barış Anlaşması teşkil ediyordu. Türkiye bu görüşmelere paralel olarak Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme önündeki engeller ve anlaşmazlıkları da çözmeye çalışmakta. Ancak Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkileri barış anlaşması imzalanmadan önce normalleşirse, bu Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında barışın sağlanmasına engel olabilir. Anlaşılan o ki Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye liderleri Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeyi adım adım ileri götürme sözünde bulunmuşlardır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Aban 1401, Hicri Kameri 1 Rebiüssani 1444 ve Miladi 27 Ekim 2022 Perşembe. ...49 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Aban 1352'de önde gelen alim ve fakih Ayetullah Seyyid Ahmet Zencani vefat etti. Hicri Şemsi 1269'da dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Ahmet Zencani ilk eğitimini doğduğu kent Zencan'da bitirdi ve eğitimini sürdürmek için Kum İlmiye Havzası'na gitti ve Ayetullah Şeyh Abdülkerim Hayri Yezdi ve Ayetullah Seyyid Muhammed Hoccet Kuh Kemere'yi gibi alimlerden feyizler aldı. Ayetullah Zencani, Ayetullah Hüccet'in rıhletinden sonra Feyziye Medresesi'nin cemaat namazının imamlığını resmen üstlendi. Ayetullah Zencani, Hicri Şemsi 1320-10 yılından itibaren İmam Hümeyni ile tanıştı. Ayetullah Zencani'den günümüze bıraktığı eserleri arasında Erbain, Efahul Rical, Furugul Ahkam ve 20 kitaplarına değinebiliriz. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Aban 1358'de İranlı bilim adamı ve araştırmacı Seyyid Celaleddin Muhaddis Ermevi vefat etti. Hicri Şemsi 1283'te İran'ın Urumiye kentinde dünyaya gelen Seyyid Celaleddin Muhaddis Ermevi gençliğinde hadis biliminde araştırmaya büyük ilgi duymasından dolayı Urumiye kentinin önde gelen alimlerinden olan Ayetullah Seyyid Hüseyin Arabbagi tarafından muhaddis lakabını aldı. Nakli bilimler dalında ilahiyat doktorasını alan Seyyid Celaleddin Muhaddis Ermevi, Tahran'daki Nakli ve Akli Bilimler Fakültesi'nde ders vermeye başladı. Bunun yanı sıra bu önde gelen alim, ulema ve mercilerden birçok icazet alabildi ki, Aga Büyük Tahrani ve Şeyh Muhammed Ali Dezfuli'nin icazetleri bunların en önemlisidir. Hadis ve edebi bilimleri alanlarında en aktif hocalardan olan bu önde gelen müderris, yaklaşık 45 eseri tashih etti. Aşk ve muhabbet kitapları ve 4 ciltlik iman ve rüc'et ve teşhirul zelazel, ahadis el fazıl ve ayrıca keşful kurbe bu ünlü araştırmacının eserleri arasındadır. Yıl önce bugün Hicri Kameri 1 Rebiüssani 1322'de Şia mezhebinin önde gelen alimlerden Molla Ali bin Fethullah Nehavendi Kutsal Necefi Eşref'te vefat etti. Molla Ali bin Fethullah Nehavendi Hicri Kameri 14. yüzyılın önde gelen alimlerindendi ve Şeyh Murtaza Ensari ve Mirza Ebul Kasım Kelanteri'nin öğrencilerindendi. yıl önce bugün 27 Ekim 1331'de İslam dünyasının önde gelen coğrafyacı ve tarihçisi İsmail bin Ali Ebu'l-Fada vefat etti. Hicri Kameri 7. yüzyılda Şam'da doğdu. Ebu'l-Fida Eyyubi hanedanından olup Şam hükümdarlarından ve adına Emelvayit hükümdarı ünvanı verilen Mısır kralının hizmetkarlarından biriydi. Bilimi seven, hatta yakın bilim adamlarına emekli maaşı veren çok alim bir şahsiyetti. Ebu'l-Fida'nın pek çok eseri vardır ve bunların birkaçından fazlası mevcut değildir. En önemli eserlerinin iki başlığı şunlardır. El-Muhtasar fil-Ahbar el-Beşir, genel tarih kitabı ve ülkelerin takvimi olan hangi coğrafya alanında yazılmıştır? Bu kitapta 623 şehri araştırmış ve derlerken Şerif İdrisi, İbn Hafkal, Yakut Hamavi ve diğerleri gibi diğer ünlü coğrafyacıların eserlerinden yararlanmıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İlk evim, ilk iş yerim projesini değerlendiren Yol İş Başkanı Güven Nazmi Demiralp. Kimse teslim beklemesin.
Yeni Asya.
Ortak paydamız demokrasi ve hukuk.
Ve Yeni Çağ.
AK Parti ve MHP yolsuzluklar araştırılsın istemedi. İyi Parti'nin önergesi reddedildi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İsfender Korkmaz 25 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde kamuoyunun tartışmadığı riskler başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomik krizin getirdiği risklerin bir kısmı tartışılmıyor, bir kısmı da yanlış tartışılıyor. Enflasyonu hep pahalılık ve yoksulluk çizgisinde tartışıyoruz. Gerçekte ise istikrar sorunu tüketici kadar üreticiyi de zora soktu. Merkez Bankası Ocak-Ağustos ödemeler bilançosuna göre 8 ayda cari açık 39,7 milyar dolar oldu. Aynı bilançoda nereden geldiği bilinmeyen 28,3 milyar dolar net hata ve noksan var. Yani cari açığın %71,3'ü bu net hata ve noksan kalemiyle finanse edilmiş. Bu duruma "oh ne iyi mi" dememiz gerekiyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Net hata ve noksan kalemi ölçüm hataları ve tablodaki verilerin eksik veya fazla değerlenmesinden kaynaklanır. Ama bu hata hiçbir zaman açığın %71'i kadar olamaz. O zaman bu para nereden geldi, istikrar için etkisi ne olur sorularını sormak gerekir. Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü geçen sene Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeterince çaba göstermeyen ülkelerin bulunduğu gri listeye aldı. Bu iki olayı yan yana koyarsak net hata ve noksanın bu kadar büyük olmasında kara paranın etkisi olacağı herkesin aklına takılacaktır. Cari açık kara para ile finanse ediliyorsa sürdürülemez. Dahası güven sorunu oluşur. Yabancı sermaye gelmez, yerli sermaye çıkar. Söz gelimi Uluslararası Para Fonu'nun Mayıs ayında yayımladığı bir rapora göre, Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alınan ülkelere sıcak para girişinde milli gelirin %3'üne denk gelen miktarda azalma meydana gelebiliyor. Türkiye'de Vergi Usul Kanunu 298. maddesi enflasyon düzeltmesini içeriyor. Ne var ki bu madde 7352 sayılı kanunla askıya alındı. Ayrıca bazı idari kararlarla enflasyon muhasebesi uygulanmıyor. Bu nedenle şirketler reel gelirleri üzerinden değil, enflasyon tarafından şişirilmiş fiktif gelirleri üzerinden vergi veriyorlar. Ayrıca şirketler aynı sermayelerini cari değere göre düzeltirlerse yine kar etmiş gibi vergi ödüyorlar. Bu şartlar altında bankaların ve şirketlerin enflasyon üstünde ve artı enflasyon vergisi kadar kar etmeleri gerekir. Dahası ithal girdi kullanan bir şirket depodaki malını kullanırken kur artışı nedeniyle aynı malımı yerine koyamam diye üretici fiyatlarını daha çok artırıyor. Bu sorunlar enflasyonda kısır döngü yaratıyor. Özel sektör ve bankalar karlarını yüksek tutmasalar batarlar. Hata işletmelerde değil, siyasi iktidardadır. Siyasi iktidarın enflasyon muhasebesi kanunu çıkarması gerekiyor. Çıkarmıyor. Çünkü iktidar da popülizmi ve bütçe açıklarını enflasyon vergisiyle finanse ediyor. Siyasi iktidar tek haneli faizi slogan yaptı. TL krizi ekonomik krize dönüştü. İktisatçılar da madalyonun arkasını görmez ve slogan düzeyinde konuşurlarsa bu kriz daha da derinleşir.
Taha Akyol 25 Ekim tarihli Karar gazetesinde "Neden çatışıyoruz?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'nin sorunları derin ancak ortak akıllı çözülebilir. Fakat hepimizin basit sihirli çözümleri var. Mahallelerimizden biri gelecek yüzyıl bizim medeniyetimizin yüzyılı olacak diyor. Faiz sebeptir diyerek dünyada iktisat ilminin bilmediği sihirli formüller geliştiriyor. Bizim gençliğimizde %100 Türk olduğun gün cihan senindir diye bir slogan vardı. başka bir mahallemiz Cumhuriyet'in kurucu değerlerine dönmekten bahsediyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hamaset'in ötesinde ne derin fikir eserleri ne de 21. yüzyıla hitap eden ciddi araştırmalar var. 1970'lerde coşkuyla haykırılan sol sloganlar artık eski havasını kaybetse de sihirli kavramlara bizi yücelten, ötekini dışlayan keskin ideolojik sloganlara ne kadar düşkün olduğumuzun örneklerinden biriydi. Dün T24'ün yıllık buluşmalar konferansında araştırmacı Bekir Ağırdır, gençlerin AK Parti'ye uzak durduğunu, şehirleşmenin AK Parti'den uzaklaşmaya yol açtığını anlattı. Geleneksel şehir, kasaba ve köyde herkes aynı ayıp, aynı suç duygularına hakim olduğu bir yerde aynı iyi, doğru, güzeli öğreniyorlardı. Ama gençler çokluğun, çoğulculuğun bir arada olduğu metropollerde büyüdüler. O yüzden ne yaparsanız yapın, öğrendikleri doğru, iyi, güzel kavramları bizlerden farklı. Bekir Ardır'ın da vurguladığı gibi siyasetçilere, aydınlara, kamuoyunu etkileyen herkese düşen görev uzlaşma ve birlikte yaşama değerlerinin gelişmesine çalışmaktır. Ama biz keskin ideolojilerin sihirli lafları ve sert siyasi güç kavgaları etrafında kutuplaşıyoruz. Siyasi kabileler gibi didişip duruyoruz. Tarihi de istismar ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Faruk Çakır 25 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde Orman Köylüsünün Derdi Hep Aynı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ülkemizde yaşayan orman köylüsünün mağduriyetini duyan ve bilen var mı? Bu öyle bir mağduriyet ki varlık içinde yokluk yaşamaktan farksız. Çok basitçe şöyle diyelim. Orman köylerini yaşayanlar ormanların içinde oldukları halde ısınmak için yaktıkları oduna dahi para vermek durumunda kalabiliyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Ormanları korumak elbette önemli bir vazife. Fakat ormanlarla içi içe yaşayan, bir bakıma onları koruyan vatandaşa belli ölçüler bir hak vermek icap etmez mi? Isınmak için odun kesmek yasak. Ev yapmak için ağaç kesmek yasak. Peki bir şekilde kanunlara uygun olarak kesilen ağaçlar varken vatandaş niçin bu haktan mağdur ediliyor? İdareciler mutlaka 1120 bahane bulabilir, fakat bu bahaneleri mesela Senoz Valisi Ormancık Köyü ya da Yenice Köyü'nde yaşananlara kolay anlatıp da ikna edemezler. Ya aylarından ekseriyetle memlekete gittiğimiz için komşularımız, bizim dertlerimizi de dile getirseniz, şu ormanlardan biraz da biz istifade etsek diye serzenişte bulunuyorlardı. Geçen gün sosyal medyada önümüze düşen bir video tam da komşularımızın ve orman köylülerimizin dertlerini dile getiriyor. Üstelik bu video 1985 yılında Rize Ayder Yaylası'nda çekilmiş ve orada anlatılanlarla bugün yaşananlar arasında hiçbir fark olmadığı ve geçen 40 yılda hiçbir şeyin değişmediği anlaşılıyor. İşte Can Okanar'ın yaptığı ve TRT'de yayımlanan 1985 tarihli programda vatandaşların anlattıkları. 83 yaşındaki Abdullah dede, biz mesela bir ağacın nasıl kesilmesi gerektiğini biliriz. Ormancılar, müteahhitler ne yapıyor? Mesela bir bölümü veriyor müteahhide, o da hepsini kesiyor. Diyelim ki yaşlı ağaçlar damgalanmış, onlar kesilsin diye. Bir ağacın yönü bu tarafa kesilse iki taze fidanı ezecekken müteahhit ters tarafa atıyor ağacı ve diyelim ki 40 fidan zarar görüyor. Onu da kesiyor, kendisine kar ediyor. Bir başka vatandaş, bizim dedelerimiz, ninelerimiz sanki bir orman koruyucusuymuş gibi bunları büyütmüş ve korumuş. Köyden herhangi biri ormana gidip hesapsız bir ağaç kesemezdi. Geleneklerle sıkı şekilde uygulanan bir yasak vardı. Benim bir ninem vardı. Çobanlıklarda derdi ki, şu ağaca bir balta vurduğun zaman bak su akıyor, bu ağlıyor, gözlerinden yaş akıyor ve seni cehennemde yakacaklar diye bizi korkuturdu. Böyle büyütüldük ve ağaçların dalına bile dokunmazdık. Fakat bugünkü duruma gelince maalesef hiçbir şeyden faydalanamıyoruz. Burada kesilen kereste gider, depolarda müteahhitlere satılır. Oradan alınan keresteyle burada inşaat yapmak kolay olur mu? Bunu buradaki halkın içerisinde yapılaşma isteyen kişilere bir imkanlar tanınması elbette daha iyi ve doğru olur.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu anlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nehcül Balağa aynasında İmam Ali Aleyhisselam'ın düşüncesi.
Muhterem dinleyiciler, Nehcül Balağa aynasında İmam Ali Aleyhisselam'ın düşüncesi başlığıyla hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Kur'an-ı Kerim'in kardeşiyle lakaplandırılan Nehcül Balağa adlı eser, dünyada eşsiz bir konuşmacı ve kelamı en üstün kelam olan büyük bir insanın dilinden ve kaleminden çıkan sözlerinden ibarettir. Bu sözler üzerinden 14 asır geçmesine karşın hala ilk günkü tazeliğini ve etkisini korumuştur. Bugün sizlere İmam Ali'nin emri, maruf ve nehy-i münkirle ilgili görüşünden söz edeceğiz. Birlikte dinleyelim.
İslam dininin namaz, oruç, hac ve cihat gibi yapıcı talimlerinin yanında emri maruf ve nehy-i münker öğretisinin özel bir yeri bulunmaktadır. İmam Ali Aleyhisselam açısından iyilikleri emreden ve kötülüklerden sakındıran emri maruf nehy-i münker hükmünün geniş bir kapsam alanı söz konusudur ve kültürel, sosyal, iktisadi ve siyasi gibi tüm alanları kapsar.
Maruf, akıl ve dinin iyilik ve güzellik olarak bildiği her şeye verilen addır. Ve münkir ise akıl ve şeriatın çirkin ve yanlış bulduğu her şeydir. Dolayısıyla emri maruf demek, iyi ve şayeste amelleri emretmek ve nehy-i münkir de çirkin ve uygunsuz amellerden sakındırmaktır. Tevhid, ebeveynlere ihsan, yakınlarımıza infak, yoksullara ve yetimlere iyilik ve bağışta bulunmak, namaz kılmak, ahde vefa, zulümle mücadele hepsi maruf müstakıdır. Ancak Allah'a ortak koşmak, zina, fuhuş, hırsızlık, yetim malı yemek, kibir, kötü davranış hepsi münkirlere birer örnek sayılır. Kur'an-ı Kerim kültüren emri maruf ve nehy-i münkir vecip farizelerdendir ve toplumun ıslah olmasına ve çevrenin her türlü fesat ve sapkınlıktan arınmasına vesile olur. Yüce Allah Ali İmran suresinin 104. ayetinde şöyle buyurur. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.
İslam peygamberi emri maruf ve nehyi münkeren zarureti hakkında şöyle buyurur. Benim ümmetim iyiliği emrettikçe ve kötülüklerden sakındırdıkça, iyilik ve takvada birbirine dost oldukça selamet içinde yaşar ve ne zaman bunları bırakacak olurlarsa aralarından bereket gider. İmam Ali Aleyhisselam ise şöyle buyurur. Emri maruf Allah'ın kullarının en faziletli amelidir. İmam Ali Aleyhisselam bir başka yerde bu ameli dinin nihai amacı şeklinde beyan ederken şöyle buyurur. Dinin nihai amacı emri maruf ve nehyi münker ve haddi uygulamaktır. İmam Ali Aleyhisselam bu yaklaşımla iktidar ve hakimiyet meselesine bakar ve toplumu ıslah etmek ve münkerleri ortadan kaldırmak amacı ile hükümetin başına geçmeyi kabul eder. O Hazret o hükümetinin sonlarına doğru bu hakikati işaret ederken şöyle buyurur. Rabbim sen bilirsin ben ne iktidarın hırsı ile ve ne de naçizane dünyadan aşırı istekle sadece dinin işaretlerini yerine koymak ve kentlerinde ıslah yapmak için iktidarın başına geçmeyi kabul ettim ki mağdur kulların güvende olsun ve çiğnenen hadlerin uygulansın.
Pahran Radyosu.
İslam devletinin görevlerinden biri tüm vatandaşların haklarını teminat altına almaktır. İmam Ali Aleyhisselam'a göre böyle bir devletin bir amacı herkesi hakkına kavuşturmaktır. İşte bu yüzden emri maruf ve nehy-i münker farizesinin bir amacı da hükümdarların halkın hakları konusunda müsamahakâr da...
Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے ایران دے اسلامی جمهوریت